Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhaba.
Bu hafta Küresel Analiz programımızın gündeminde aslında epey konu var. Bunların hepsini tabii ki bu süre zarfı içerisinde tartışmak çok mümkün değil. Birkaç tanesini ben öne çıkardım. Ve bunları tartışmak istiyorum bugün seninle. Birincisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu tartışmalı bir ziyaret. Bir taraftan bakıldığında Çin'e açılım olarak değerlendiriliyor bazı kesimler tarafından Fransa'nın. Ama aynı zamanda Avrupa'nın bir bütünsel olarak Çin'e yönelik yeni bir baskı oluşturmaya çalıştığını ifade eden yaklaşımlar ve analizler de söz konusu. Çünkü von der Leyen ile birlikte gitti. Bu sadece Fransa olarak gitmedi. Avrupa'nın mesajını da Çin'e taşıdığı anlamına geliyor. Burada ne tür konular var, ne tür başlıklar var? Birincisi Çin'in Rusya'ya yapacağı muhtemel askeri yardımın önüne geçmeye çalışıyor. Yine bununla bağlantılı olarak Çin ile Rusya arasındaki ittifak ilişkisini biraz daha gevşetmek istiyor. Çünkü bunun bir blok siyasetine dönmesinden Avrupa çok rahatsız. Tabii ki Macron bazı açıklamalar yaptı. Çin ABD rekabetinde Avrupa'nın bir vasal olmayacağını ifade etti. Yani bu şu demek, biz sizin kavganızda arada bir yerde durmak istiyoruz şeklinde bir açıklamada bulundu Macron ve bu çok eleştirildi Avrupa'da. Yani tarafımız belli demesi gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri demesi gerekiyordu. Ama Macron bunu demedi. Tabii içeride de Fransa'nın Macron'un çok ciddi bir gerilimle karşı karşıya olduğunu, emeklilik yasa tasarısı ile ilgili de muazzam bir gösteri olduğunu görüyoruz. Doğru. Tabii ki burada Çin ile Rusya arasındaki ortaklık, geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Avrupa'nın bu ortaklığa yeni bir hamle yapmaya çalıştığını görüyoruz. Borrell de Çin'i ziyaret edecek. Bu sırada Çin Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat yaptı. Çok gerçekçi bir askeri tatbikattı bu. Gerçekçi hedefler
işgal simülasyonu yapıyor neredeyse.
Yapıldı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de buna tepki gösterdi. Kendisi de Tayvan'la ortak yine askeri tatbikatlar yapacak. Birinci konu bu. Bunu tartışalım. Çünkü bu önemli bir gelişme. Çin kendinden çok fazla söz ettirmeye başladı. Doğru. Şöyle bir bakalım son haftalara. İran, Suudi Arabistan arasındaki yeniden
normalleşme,
normalleşme ki çok hızlı gidiyor. Çin sanki bu işin dosyası bende mesajı veriyor. Rusya ile yakınlaşma meselesi var. Şimdi Avrupa Çin'e epey kendisinden söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta önemli bulduğum benim bir gelişme yaşandı. Biliyorsun yakın bir dönemde baharın başlamasıyla beraber Ukrayna'nın karşı bir askeri harekata kalkışacağı, yeni bir askeri harekat düzenleyeceği ve Rusya'yı geri itmeye çalışacağı konuşuluyordu. Buna dair planlar sızdı.
Evet.
ABD'nin ve NATO'nun Ukrayna ordusuna hazırladığı planlar sızdı. Gerçi bu Rus medyası tarafından sızdırıldı. Hatta üzerinde bazı oynamalar yapıldığı falan söyleniyordu. Ama her halükarda bize şunu gösteriyor ki yakın bir zamanda çatışmaların şiddetlenmesi noktasında bir gelişme ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir başka gelişme, geçtiğimiz hafta hala etkisinin sürdüğünü gördüğümüz İsrail. İsrail'de iç gösteriler, iç rahatsızlık ve huzursuzluk had safhaya çıkmış durumda Netanyahu'ya yönelik. Netanyahu geçen hafta geri adım atmak zorunda kalmıştı ama her zaman İsrail'in klasik Ramazan saldırılarından bir tanesini Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik gerçekleştirdi. Evet. Mescidin içine kadar girdiler. Burada gaz bombası kullandılar ve Müslümanları ibadetlerinden alıkoymak için bütün tahriki yaptılar. Aşırı Ortodoks Yahudi diyebileceğimiz aşırı Yahudiler de Mescid-i Aksa'nın içine girmeye çalışıyorlar biliyorsun bu dönemde. Evet. Zaten hadise
kendilerinin bir dini bayramı kapsamında evet. Kurban kesmek için.
Kurban kesmek için çünkü
bir gövde gösterisi olarak içeri girmeye çalışıyorlar.
Hemen üstünde Mescid-i Aksa. Onlar da bu Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgenin Süleyman Mabedi'nin orada olduğunu ve yıkıldığını iddia ederek burada bir huzursuzluk ortaya çıkarıyorlar. Tabi buna Hamas ve Gazze'de bulunan silahlı unsurlar, Lübnan'da bulunan Hizbullah sert tepki verdi ve karşı saldırılarda bulundu. Bunun üzerine İsrail hemen Gazze'ye ve Lübnan'a askeri hava saldırısında bulundu. Biraz yumuşamış gibi gözüküyor ama İsrail'le bu gerginlik, Filistin meselesinin gerginliği Ramazan boyunca devam edecek gibi gözüküyor. Türkiye de çok ağır tepkiler verdi. İsrail'i terör uygulamakla suçladı. Şimdi bunlar uluslararası gelişmeler. Başka birçok gelişme de var. Almanya benim yine dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. Almanya NATO bağlamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğunu açıkladı. Hem %2 barajını geçmesi savunma harcamaların hem de Alman ordusunun modernizasyonu açısından. Bu acaba bu 100 milyar euroluk harcamanın Almanya'da askerileşme anlamında çok da başarılı bir şekilde yürütülmediği anlamını taşıyor. TCG Anadolu gemisinin envantere katılması töreni var.
Çok önemli bir gelişme.
Tabii Türk savunma tarihi açısından muazzam bir bu haber, muazzam bir gelişme. Türk denizcilik tarihi açısından da yine aynı şekilde önemli. Bugün Le Figaro gazetesinin yine bu gelişmeye dayanarak bir haberi vardı. Ki bunun bir SİHA platformu aynı zamanda olduğunu düşündüğümüzde yani Türkiye'nin bölgede en aktif, en önemli güçlerden biri haline geldiğini söylemiş oldu. TCG Anadolu'yu konuşalım. Bunun bir platform olarak ne anlama geliyor? Dış politikada ne işe yarayacak? Daha yukarı doğru gittiğimizde jeopolitik bir anlamı var mı? Bunları konuşalım. Ve son olarak da Süleymaniye'de Mazlum Abdi'nin hedef alınması. Mazlum Abdi kim? SDG'nin askeri kanadının komutanı yani YPG'nin komutanı. Abdullah Öcalan'ın da evlatlıklarından bir tanesi kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu bir konvoyda Mazlum Abdi Türk SİHA'ları tarafından hedef alındı. Aslında bu tam anlamıyla bir öldürmeye, etkisiz hale getirmeye yönelik bir saldırı değildi anladığımız kadarıyla. Çünkü SİHA'ların bugüne kadar yapmış olduğu imza işler düşünüldüğünde böyle bir hedefi
ıskalaması mümkün değil. Tabii bir uyarı atışı olduğu değerlendiriliyor.
Bu ne anlama geliyor?
Konuşalım.
Hakikaten bunu da konuşmak lazım. Evet. Fransa Macron'un gezisiyle başlayalım ve hızlı kısa gidelim istersen.
Tabii çok başlık var. Senin ifade ettiğin gibi biraz rafine değerlendirmeler yapalım. Tabii önemli bir ziyaretti. Özellikle bu jeopolitik gerginliklerin yaşandığı, Ukrayna Savaşı'nın devam ettiği bir denklemde. Avrupa'nın stratejik otonomiyle ilgili soru işaretleri yaşadığı bir dönemde Macron'un Çin'e ziyareti önemli. Malum Ukrayna Savaşı'na gönülsüz bir şekilde ABD tarafından dahil edildi Avrupalılar. Hem enerji krizinin içerisinde kalmak durumunda kaldılar. En çok süreçten zarar gören Avrupalı devletler oldu. Ekonomik açıdan da ciddi bir belirsizliğin içerisine girmek zorunda kaldılar. Bu da Avrupa içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve mevcut ittifak ağları ile ilgili soruların sorulmasını beraberinde getirirken işte Tayvan meselesi ve Çin'in Orta Doğu'da daha görünür bir aktör olmaya başlamasıyla birlikte yeniden Çin meselesi de bir anlamda dikkat edilmesi gereken bir durum haline geldi. Bu bağlamda tabii değerlendirmek gerekiyor. Macron'un burada sen de ifade ettiğin gibi tek Fransa'yı temsilen Çin'de olduğunu düşünmüyoruz. Burada Avrupa Birliği'ni temsilen bir nevi özellikle de kıta Avrupa'sını temsilen Çin'i. Tabii bunu gösteriyor. Ama burada tabii ciddi eleştiriler de söz konusu oldu. Özellikle Tayvan meselesinde Avrupa'nın otonom kalacağı, Amerika ve Şirketleri Çin parçası olmak istemediğini söylemesi önemli. Bunu bir defa altını çizmek gerekiyor. Avrupa'nın bu hani bağımsız, otonom bir strateji arayışının tahkim eden bir görüntü ortaya
Fransa
koydu.
Fransa zaten başından beri bu görüşü savunuyor.
Doğru. Ama işte Rusya-Ukrayna savaşında bu pozisyonu koruyamadılar ve savaşa Amerika'nın yanında, Ukrayna'nın yanında dahil olmak durumunda kaldılar. Şimdi ise daha ön alıcı hamleler yaparak olası Amerikan baskısını bence kırmaya yönelik ve Çin'le de ilişkilerini daha sağlam zemine oturtmaya yönelik bir arayış. Keza yine bu jeopolitik gerginliklerin ve kamplaşmanın belki yumuşaması adına da bir rol üstlendi burada Avrupa Birliği ve Fransa. Senin de ifade ettin programın başında. Burada savaşa, Ukrayna'daki savaşa, Rusya lehine dahil olmaması ve burada bir deeskalasyonun sağlanması adına Çin'in atması gereken adımlar ortaya kondu. Çin de aslında burada tabii savaşın çok daha fazla artmasını, tırmanmasını, eskal olmasını arzu etmiyor. Ama mevcut şartlarda da Rusya'ya en azından siyasi desteğini devam ettirirken, ekonomik desteğini devam ettirirken askeri olarak dahil olmamayı da tercih etmişti. Ama bir noktada eğer savaş eskale olur ve bahar aylarıyla birlikte bizim öngördüğümüz şekilde Ukrayna ordusu batılı ülkelerin desteğiyle Rusya'ya yönelik kapsamlı bir harekat başlatırsa ve Rusya'yı bölgeden çıkartmaya başlarsa bir noktada Çin müdahil olmak durumunda kalabilir. Şimdi Avrupa'da bunu öngördüğü için bunu engelleyici belki ön adımlar atarak süreci yönetmek istiyor diye düşünüyorum.
Evet, peki bu şimdi Ukrayna meselesini konuşuruz. Ona ilişkin daha çok yayınımız olacak. Çünkü savaşın alevlenmesini bekliyoruz.
Hem doğru, öngörülerimiz hep bu şekilde.
Bu plan bana şaşırtıcı gelmedi açıkçası. Ama onu konuşuruz. İstersen İsrail meselesine gidelim. Çünkü bu bir şekilde sürekli tırmanan, sürekli tekrar eden, yöntem açısından da tekrar eden. Burada tabii ki Netanyahu söz konusu olunca içerideki bu karmaşayı ve kaosu biraz örtmeye çalışan, kapatmaya çalışan Filistinli grupları da ve Müslümanları da kışkırtmaya çalışan bir hareketti. Ne oldu yine bu geçtiğimiz haftalarda? Çok böyle hızlı bir eskalasyon.
Ya zaten malum her Ramazan ayında radikal Yahudiler işte bu hamursuz bayramını da istismar ederek bir şekilde Mescid-i Aksa'ya girmeye, gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Bu artık onların bir siyasetinin parçası haline de gelmiş durumda. Sen de ifade ettin orada Süleyman Mabedi'nin enkaz üzerine Mescid-i Aksa'nın kurulduğunu inanıyorlar ve orada ağlama duvarını da merkeze alarak böyle bir eylemsellik içerisinde. Müslümanlar da buna karşı direnç göstermeye çalışıyor. Burada Mescid-i Aksa'nın statüsünü korumaya çalışıyorlar. Tüm bunlar yaşanırken İsrail'in de bir şekilde Mescid-i Aksa'nın altında işte kazı faaliyetleri yaparak sözde tarihi eser vesaire konusunda araştırmalar yaptığını iddia ederek oranın adeta yıkılmasına böyle bir depremle vesaire olanak sağlayacak bir eylemselliğin içerisinde tüm bunları birlikte değerlendirmek gerekiyor.
Evet, uzun vadeli bir plan.
Tabii burada bir planlama var. Bunlar rutin olan şeylerdi. Bu sefer burayı farklı kılan ise İsrail'in iç kendi siyasetindeki dinamikler. Netanyahu malum ciddi bir yargı reformu yapma çabasındaydı ki aslında burada üst yargıyı kontrol altına almaya yönelik bir hamleye girişti. Kendi radikal ve aşırı sağ unsurlarla birlikte oluşturduğu ittifakla. Ama bunun karşısında beklemediği bir dirençle karşı karşıya kaldı. Hem siyasi unsurlar, partiler, yine bürokrasi, ordu, istihbarat, dışişleri, temsilcilerini de içerisine kapsayacak çok geniş bir kesim direnç gösterdi. Yine halk mobilizasyonu oldu. Sokaklara yüz binlerce insan döküldü. Tel Aviv başta olmak üzere büyük kentlerde gösteriler oldu. Ve burada istifalar da gelmeye başladı. Kendi içerisindeki bütünlüğü, iktidar bütünlüğünü koruyamaz hale geldi. Ve nihayetinde geri adım atmak durumunda kaldı Netanyahu ve bu yargı reformunu askıya aldı. Tam bu süreçte ise işte bir nevi Mescid-i Aksa'ya yönelik çok sert müdahalelerde bulunarak gündemi değiştirmek ve kendi o radikal aşırı sağdan oluşan ittifakını yeniden takip etmeye yönelik bir eylemsellik içerisine girdi. Bunu araçsallaştırdı diye düşünüyorum. Tabii Filistinliler de Mescid-i Aksa'da yaşananlara tepki gösterdi ve nihayetinde tekrar çatışmalar yaşandı. Hem Gazze'den hem Lübnan'ın güneyinden İsrail kentlerine füze saldırıları oldu. Burada işte Iron Dome gibi sistemler devreye sokuldu ve bunlar önlenmeye çalışıldı ama bazı füzeler isabet de etti. Ardından İsrail kabineyi topladı Netanyahu liderliğinde. Güvenlik kabinesi sonrasında hem Gazze'ye hem de Lübnan'a yönelik hava harekatları yapıldı. Ama burada Hizbullah hedef almadılar. Bu önemli. Yani İsrail'in burada çok ciddi bir eskalasyonu seçmediği, yine kontrollü bir gerginlik oluşturmak istediği anlaşılıyor. Gazze'de işte Hamas ve İslami Cihat, yine Lübnan'ın güneyinde de bu organizasyonların Lübnan versiyonlarına yönelik, uzantılarına yönelik hava harekatları düzenlendi. Doğrudan Hizbullah'a yönelik bir eylemsellik içerisine girmedi. Hizbullah daha ziyade Suriye'de hedef alıyorlar. Suriye'de hem devrim muhafızları hem Hizbullah'ın unsurları vuruluyor. Evet. Yani, evet. Ama Hizbullah doğrudan vurmadı. Çünkü Hizbullah'ın elinde çok ciddi anlamda uzun menzilli füze sistemleri olduğu biliniyor. Ve İsrail'in canını çok yakma potansiyeline sahip. 2006 savaşında da bunu görmüştük zaten. Onun akabinde böyle büyük ölçekli Hizbullah'a yönelik bir operasyona girişmedi İsrail. Zamanının gelmediğini belki düşünüyordur. Yani İsrail'in temel meselesi hep konuştuğumuz şey şuydu. 2023 yılı içerisinde İran'ın nükleer programına yönelik bir kapsamlı hava harekatı düzenleyebilir. Bunu tek başına yapabilir veya Amerika'yı da zorlayarak birlikte yapması söz konusu olabilir diyorduk. Bunun karşılığında da İran'ın Hizbullah'ı kullanacağını ve Lübnan'la İsrail arasında bir çatışma başlaması söz konusu olabilirdi. Netanyahu bunu belki şu an için tercih etmemiş olabilir. Ama artık önümüzdeki günlerde yeniden benzer görüntülerin oluşması ve nihayetinde o büyük kapışmanın en de sonunda başlayacağını ben düşünüyorum. Evet.
Peki. Şimdi TCG Anadolu Türkiye'nin en büyük savaş gemilerinden bir tanesi.
Doğru.
Farklı özellikleri var. Bir kere bir çıkarma gemisi. Üzerine TB3 adlı
amfibi çıkarma gemisi
hava aracı. Hı hı. İnebiliyor. Belki Kızıl Elma'nın versiyonları
ileri versiyonları inebilir.
İnebilir. Çünkü Kızıl Elma'nın iniş ve çıkış mesafeleri, kalkış mesafeleri testlerde dikkate alınırsa arada çok büyük böyle evet. farklar yok. O fark düşebilir yani motorun şeyine bağlı olarak. Önemli bir tarihsel. Tabii,
helikopter platformu.
Yani helikopter platformu. İnsani ve askeri görevleri çok rahatlıkla yapabilecek. Türkiye'nin gücüne güç katacak. Deniz gücünü de
kesinlikle.
Tahkim edecek. Caydırıcılığını net bir şekilde ortaya koyacak bir platform. Ne diyorsun? Ne kazanç
sağlıyor? Türk ordusu adına tabii muazzam bir kazanım. Hem Türk savunma sanayinin geldiği nokta açısından hem de askeri ordumuzun caydırıcı açısından çok anlamlı olacak. Malum Türkiye'nin jeopolitik iddialarından bir tanesi Mavi Vatan. Hı-hı. Yani Doğu Akdeniz'den Ege'ye uzanan Karadeniz'e kadarki hatta Türkiye'nin jeopolitik çıkarları var ve buralarda caydırıcı bir güç olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkin rol oynaması evet. gerekiyor. İşte burada bir bayrak gemisi haline gelecek. Çok önemli. Tabi askeri literatür açısından da Türkiye dünya bu savaş literatürüne katkı sunmaya devam ediyor. Malum bu filolar halinde SİHA'ların ilk defa bu kadar aktif şekilde kullanılması, savaş doktrini haline gelmesi Türkiye'nin sayesinde oldu ve bunu çeşitli ülkelerde Türkiye test etti. Suriye'de de, Libya'da da, Azerbaycan'da gördük. Ardından Ukrayna Savaşı'nda Türk SİHA'ları çok etkin rol oynadı. Şimdi de bu platform TCG Anadolu aynı zamanda bir SİHA gemisi olarak savaş literatürüne girecek ve dünyada SİHA'ları böyle bir deniz platformuna kullanabilen tek ve ilk ülke şu anda Türkiye olacak. Evet. Eğer bu başarılırsa ki o noktaya doğru hızla ilerliyor. Yani şöyle düşünün, işte Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanılması ve paylaşımında deniz kuvvetlerinizin caydırıcı rolü çok önemli. Türkiye buradaki etkin gücünü çok daha fazla artıracak. Kıbrıs'ın güvenliği ve bir Türk toprağı olarak kalması ve tahkimatın sağlanması anlamında çok ciddi rolü olacak. Yine Ege Denizi'nde Yunanistan'ın bu mütecavaz tutumuna, saldırgan tutumuna karşı önemli bir denge unsuru olacak ve orada Türkiye'nin etkinlik gücünü artıracak ve Karadeniz'deki güç mücadelesinde evet. çok anlamlı olacak ki Türkiye'nin şu anda Karadeniz'de yeni enerji kaynakları buldu ve bunları artık milli unsurlar için kullanmaya başladığı bir dönemde yeni potansiyel kazanımlar açısından da Türkiye'nin bu anlamda etkili bir unsur olması adına elini güçlendirecek. Keza yine Libya gibi sınır ötesi harekatlarda ve Türkiye'nin çıkar alanlarında çok anlamlı roller üstlenecek. Yani Libya Savaşı'nda bu TCG Anadolu'nun kullanıldığını düşünün. Orada üzerinde onlarca SİHA'nın, helikopterin yine çıkartma unsurlarının olduğu bir geminin Libya kıyılarına yanaştığında Türkiye'nin askeri gücünü ve caydırıcını ciddi anlamda artıracak bir rol üstlenecek diye düşünüyorum.
Evet. Buradan istersen Mazlum Abdi'nin hedef alınmasına yönelik evet. analizlere geçelim. Son birkaç haftadır bu alanlarda çok ciddi bir hareketlilik söz konusuydu. Kuzey Irak'ta önce bir helikopter kazasıyla YPG ile Kuzey Irak'taki siyasetin ana
evet, KYB'nin arasındaki ilişki ortaya çıktı.
İlişki. Amerikalıların buna bir çeşit öncülük ettiği, desteklediği veya planladığı da söyleniyor. Bunlar dedikodu mahiyetinde değil. Daha çok yapılan açıklamalardan elde edebileceğimiz yaklaşımlar. Sonrasında Türkiye'nin buna yönelik tepkisi ortaya çıkmıştı. Süleymaniye Havalimanı'na yönelik uçuşları durdurmuştu. Çünkü bunun bu havalimanı eğer PKK'yı bölgede hava araçlarıyla taşıyacak bir noktaya geldiyse o zaman bu bizim güvenliğimize yönelik ciddi bir risk de oluşturabilirdi.
Tabii.
Hatta değil mi, Türk Hava Yolları'nın uçuşlarının içerisinde bile bu tür riskler söz konusu
tabii,
olabilir.
O yüzden yani de çok, durduruldu uçuşlar zaten. Hava sahası kapatıldı.
Çok makul evet. gerekçelerle ve çekincelerle. Sonrasında da bu haber geldi. Flash bir haberdi. Hı hı. Biz uzun zamandan beri Türkiye'nin YPG unsurlarına yönelik aktif bir terörle mücadele hedeflemesi yaptığını biliyorduk. Evet. Önce SDG yani YPG ve PYD'nin ana çatı kuruluşu bunu kabul etmediler. Hı hı. Ama sonrasında CENTCOM bu meseleyi doğrudan açıklayan bir açıklamada bulundu. Onun üzerine yine kabul etmedi. Ve en sonunda kabul etmek zorunda kaldılar. Ne oldu, neler yaşandı, evet. neden yaşandı? Bu ne
yani anlamadım? Özetleyelim, sen de ifade ettin. Burada helikopter kazaları ya da düşürülmesiyle iki helikopterin KYB ile YPG arasındaki bu ilişki kamuoyuna ifşa oldu. Türk istihbaratı elbette bunu çok yakın bir şekilde takip ediyordu. Burada temel mesele şu. KYB'nin içerisinde malum Bafal Talabani iktidara geldi. Lahur Cengi'yi elimine etmeyi başardılar. KYB genel anlamda PKK ile ilişkili olmakla birlikte İran'la da çok yakın ilişki içerisinde olan bir yapılanmaydı. Ama burada Bafal'in iktidara gelmesi ve kendi gücünü takip etmesiyle birlikte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü olduğu biliniyordu ve bu kendini göstermeye başladı. Bafal burada KYB hem Amerika'nın yönlendirmesi ve himayesinde hem KDP'ye karşı kullanabilmek adına hem de bölgesel denklemde bir aktörleşebilmek adına YPG ile çok yakın ilişkiler kurmaya başladılar. Daha önce zaten Amerikan uçaklarıyla Bafal'in işte Fırat'ın doğusunda PKK'nın kontrol ettiği bölgelere gittiğini, burada mazlumla görüştüğünü, bunların görüntüleri de medyaya yansımıştı. Bir pozisyon vardı. Ama bu kadar askeri operasyonel ilişki içerisinde oldukları bilinmiyordu açıkçası. Helikopterlerin düşmesiyle bu ortaya çıktı. YPG'nin özel kuvvet unsurları burada hayatını kaybetti. Belki açıklanmayan isimler de söz konusu olabilir. Ve nihayetinde şimdi son tahlilde Mazlum Abdi'nin Süleymaniye Havalimanı'nı kullandığını ve burada ciddi görüşmeler yaptığına yönelik bilgiler söz konusu oldu. Tabii Türkiye daha önce aslında KYB'nin PKK ile olan bu ilişkisine yönelik cezalandırıcı bazı adımlar atmıştı. İşte Süleymaniye Havalimanı'na uçuşların durdurulması, hava sahasının kapatılması gibi durumlar söz konusuydu. Yine biz de kendi fikrimizi oluştururken burada Türkiye'nin cezalandırmaya devam edeceğini, sadece ekonomik olarak değil askeri hamleler de yapabileceğini söylüyorduk. Keza da bu gerçekleşti. Türkiye'ye ait SİHA'lar, tabii Türkiye resmi olarak bunu kabul etmedi, bizim kendi değerlendirmemiz şu anda. Süleymaniye'de Mazlum Abdi'nin içerisinde yer aldığı konvoya yönelik bir uyarı atışı yaptım. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne şunu diyor: Mazlum'u daha fazla koruyamazsın, canlı kalkan olamazsın. Benim için meşru bir hedeftir. Hele ki böyle bir terör örgütü liderinin işte Amerikan uçaklarıyla işte Irak'a taşınması, burada toplantılar yapması, KYB ile YPG arasında bir işbirliği oluşturulmasını ben asla kabul etmem. Çünkü bunun sonuçları olacak Türkiye'nin aleyhine. Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından bir defa YPG'yi bir uluslararası aktör haline getirmeye çalışıyor. Meşru bir aktör haline getirmeye çalışıyor. Suriye denkleminden çıkartıp Irak'ta da önemli bir aktör olarak konumlandırıyor. Yine Türkiye'nin müttefiki olan KDP'ye karşı bir KYB-YPG birlikteliği oluşturarak onu baskılamak arzusunda. Keza burada bence yine büyük fotoğrafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki seçim sonrasına yönelik bir dizayn çabası da var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Yani Türkiye'de olası bir iktidar değişikliğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarında Fırat'ın doğusundaki bu PKK yapılanmasıyla Türkiye arasında bir müzakere dinamiği oluşturabilmek, KYB ile güçlendirilmiş şekilde bu YPG Türkiye'ye belki dayatabileceğini düşünüyor. Buna yönelik de söylemler var. Zaten Bafal Talabani'nin mesela Nevruz açıklamalarına baktığımızda Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini, PKK'lı liderlerin artık Türkiye'de serbest kalması gerektiğine yönelik ifadeler söz konusuydu. Burada buna yönelik böyle ikinci bir dizayn var. Türkiye'de bu oyunu gördüğü için böyle bir şeye oldu bittiye müsamaha elbette evet, göstermeyecekti. Ve buna yönelik doğrudan angajman kurallarını da değiştirerek el yükseltti. Çünkü daha önce Amerikalıların bulunduğu konvoylara yönelik herhangi bir bu anlamda bir saldırı veya uyarı atışı yapılmamıştı. Bu doğrudan Amerika'ya çok önemli bir uyarı ve Amerika Türk istihbaratının ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bence onlar almaları gereken mesajı aldılar. Tabii şunu açıklayamıyorlar. Yani biz terör örgütü unsurunu illegal yollarla nasıl Irak'a götürdünüz? Orada kimlerle görüşme aldınız? Ve onlara nasıl canlı kalkan sağlıyorsunuz? Bir defa hangi vize işlemleriyle mazlum gibi bir unsur Irak'a gidebiliyor. Irak'ın egemenliği de ihlal edilmiş durumda. Yine Irak-Kürdistan bölgesel yönetiminin egemenliği de burada ihlal edilmiş durumda ki KDP de buna yönelik çok sert açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin Süleymaniye'ye yönelik askeri eylemini meşru gördü ve buradaki asıl sorumlunun KYP olduğunu ifade etti. Bu da dikkate değer bence.
Bu hem KYP'ye hem de Amerika'ya verilmiş bir mesaj.
Tabii kesinlikle ve bunun devamı da gelebilir. Devamı yani da KYP gelebilir.
Bu mesaj alınmazsa.
Evet, ama basına farklı bilgiler de yansıdı. Mesela Kubat Talabani ile işte Türk İstihbaratı'nın üst düzey bir yetkilisinin Irak'ta görüşüne yönelik bir açıklama oldu. Görüntüler yayınlandı. Burada KYP'nin Türkiye'yi PKK'nın Süleymaniye'den temizlenmesinin elinden gelenini yapacağına yönelik iddialar orada var. Bu ne derece doğru? Tabii.
Yani Kubat arasında da bir herhalde.
Ya KYP içerisinde tabii iç dengelerde çok ciddi sorunlar var. Türkiye bunları kullanarak tabii PKK ile mücadelesini derinleştirebilir. Evet. Yine KDP içerisinde KYP'ye yönelik çok ciddi tepkiler var burada. Bunları da tabii değerlendirmek gerekiyor.
Evet, peki teşekkürler sevgili dinleyenler. Bugün Çin-Fransa ilişkilerini, Macron'un Çin ziyaretini konuştuk. Ve İsrail'de son haftalarda Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan saldırıları, TCG Anadolu'yu ve yine Kuzey Irak denklemi bağlamında YPG-ABD arasındaki devam eden yakınlaşmayı değerlendirdik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.